Ayrım 2.
Bu konçertolar prensin 1734'teki ölümünden sonrasına kadar karanlıkta kaldı. Ardından kütüphane bulunması istenmeyen yapıtlarla birlikte satışa çıkarıldı. Ve Berlin'deki Kraliyet Kütüphanesi'nde yerini buluncaya kadar sürekli el değiştirdi. Brandenburg konçertoları Bach'ın ölümünden 100 yıl sonra 1850'de yayımlandı ve çalındı. Rastlantının şu garip cilvesine bakın ki Brandenburg adına bunca parlaklığı katan, Brandenburg'a hükmeden prenslerden hiçbiri değil, onların naçiz ve itaatli hizmetkarı Johann Sebastian Bach olmuştur. Domenico Scarlatti ve onun kedi fügü. 1700'lerin başları, bir sabah vakti. Domenico Giuseppe Scarlatti, 1685-1757, 555 klavye sonatı yazan ve klavsenin teknik ve müzikal olanaklarını büyük ölçüde genişleten İtalyan besteci. Napoli'deki villasının bahçesinde kafasında birden beliriveren ama oturup notaya geçirmeden uçup gidiveren ele geçmez müzik teması bir yana, yaşamından memnun oturmuş sırtını hafifçe pat pat vurarak kedisini okşuyordu. Genç öğrencisi Hasse'nin gelmesiyle içine daldığı derin düşünceler kesiliverdi. Hasse müzik odasından "Maestro, derse geldim" diye bağırdı. Scarlatti "Tamam tamam, bir dakika" diye seslendi. "Biraz otur lütfen." Bahçede kaldı, derse başlamadan yeni kompozisyonun o yitik temasını yakalayıp zihnine iyice yerleştirmeyi umuyordu. Hasse ise öyle yere oturacak gibi değildi. Can sıkıntısıyla dolaşıyor, resimlere bakıyor, küçük eşyaları eline alıp göz atıyor, bezgin bezgin ıslık çalıyordu. Bu sırada köpeği Cicim, Scarlatti'nin sevgili kedisine gözlerini dikti. Bet bet kediye bakıyordu. Kedi onunla alay edermişçesine nazlı nazlı yürüdü, arpa sürtünerek geçti. Arptan tatlı bir sesin çıkmasına neden oldu. Ardından hoplayıp klavsenin üstüne sıçradı. Düşmanını oradan gözlemeye koyuldu. Hasse muziplik olsun diye köpeği kaldırdı, kedinin sırtına oturttu. "Hadi bakalım, güzel bir binici gezisi yaptır konuğuna" diye söylendi. Kedi çileden çıkmış bir haldeydi. Klavyenin üzerine koştu, büyük bir çabayla sırtındaki yükü atmak için silkindi, sahibi gelip kendisini kurtarsın diye acı bir sesle miyavladı. Sonunda köpek kütlederek yere düştü. İyice rahatlayan kedi klavye üzerinde bir zafer dansı yaptı. Scarlatti, "Tamam, işte o, buldun onu pisi pisicik" diye bağırdı. "Deminden beri arayıp durduğum tema işte buydu." Hızla odaya koştu. Hasse'ye, "Bugün için beni mazur gör" dedi. "Ders yok bugün. Hazır kafamdayken bu müziği oturup hemen yazmam gerek." Delikanlı canına minnet, kendisini dışarı attı. Ertesi gün derse geldiğinde Scarlatti manuskriyi gösterdi ve ona günümüzde çok ünlü olan kedi fügünü klavsende çaldı. Zulmün Dehşeti. Gluck'un, Christoph Willibald Gluck, 1714-1787, Orfeo e Yuridis, 1762, Alceste, 1767, Paris de Hélène, 1770, Iphigenie en Olite, 1774 ve Iphigenie en Tauride, 1779 gibi operalarıyla ünlü Alman besteci. Armide operası, insanların müzik konusunda politikadan daha çok kavga ettikleri bir sırada sahnelendi. Marie Antoinette'in sevgili hocası Gluck, dönemi için yeni olan bir biçimde operalar yazarak arı yuvasına çomak sokmuştu. Ses jimnastiklerini müziksel efektlere bağımlı kılmış, orkestra eşliğini zenginleştirmişti. En önemlisi de opera kişilerini deklamasyon soloları yapan basma kalıp opera mankenleri olmaktan çıkarmış, duygularını dile getiren beşeri varlıklar olarak işlemeye çaba göstermişti. Iphigenie en Armide'i yazdıktan sonra sevinçle Armide sırdaşını kişilere anlatım tarzlarından hemen tanıyacağınız şekilde konuşturmanın yolunu buldum demişti. Devrim gibi bir şeydi bu. Gluck gününün modern bestecisiydi. O da çok eski zamanlardan bu yana modern bestecilerin başından hiç eksik olmamış olan bir kavganın içinde buldu kendini. Onu hedef alan karşıt akım bugün ancak Gluck'a karşı yürüttüğü köpek dalaşıyla anımsanan Piccini, Niccolò Piccini 1728-1800 Napoliten Opera Okulu'nun önde gelen bestecilerinden. Hem komik hem de ciddi operalar bestelemiş ama daha çok Gluck'a karşı yürüttüğü üslup mücadelesiyle ünlenmiştir. Adlı İtalyan bestecinin kişiliğinde somutlaşmıştı. Piccini Paris'e geldi. Eski moda üslupta iyi yazılmış operası Roland, Armide'le aynı zamanda 1777 sahnelendi. Bu olay Gluckçularla Piccinniciler arasında başlamış olan çekişmeyi ön plana çıkardı. Ülkesine sadık Carracitta Markizi, Napoli elçisi Puccini, Marie Antoinette'in sarayında el altından Gluck'a karşı entrikacı bir grup oluşturdu. Kendine yandaş kazanmak için Parislilerin büyük bir bölümüyle şarap içti, yemek yedi. Saraylıları birbirine düşürdü. Kral Louis ile çevresindekilerin sevgisini ne yapıp edip kazandı. Opera'nın Coin de Roi'daki kralın köşesi saraylıları ile Coin de Rennes'deki kraliçenin köşesi saraylıları birbirlerini yiyecekmiş gibi kötü kötü süzen hale geldiler. Perde aralarında taraflar kendi gözdelerinin erdemleri üzerinde birbirleriyle dalaşıyor, kimi zaman da etekleri zil çalan markizin kışkırtmalarıyla iş yumruklaşmaya kadar varıyordu. Öte yandan da bu çok değerli elçi Gluck'u gözden düşürmek amacıyla Marmontel, De La Harpe ve daha başka seçkin yazarların hepsine eleştirici makaleler yazmaları için fit veriyordu. Baskılar yazılı biçim alınca Gluck bu olayın karşısına soylu bir tavırla dikildi. Onun Monsieur De La Harpe'ın bir makalesine yanıt olarak son derece tersinmeli mektubu günümüze ulaşmıştır. De La Harpe, Armide'in bir aryasını tıka basa öfke dolu olmakla eleştirmişti. Gluck buna yanıt olarak şunu yazdı. Efendim, mal kafanın biri kalkıp da bana öfke içinde olan Armit, duygularını aşık Armit gibi dile getirmemeli dese onu şöyle yanıtlardım. Efendim, Monsieur de La Harpe'ın kulaklarını rahatsız etmek istemediğim için böyle yaptım. Doğaya bağlı kalmak değil, onu süsleyip püslemek isterim. Armide acı çığlıklar attıracak yerde sizi büyülemesini yeğlerim. Tüm umutsuzluğu içinde Armide şarkısını öyle düzgün, öyle yöntemli hem de öylesine yumuşak söylemeli ki en nazik petit maîtresse bile sinirlerinde en ufak bir rahatsızlık duymadan onu dinleyebilsin. Gluck aynı şekilde tabii tersinmeli olarak librettonun tamamını yeniden yazmayı öneriyor, De La Harpe'den her sahneye birer çift aryanın sözlerini yazacak bir şair önermesini rica ediyordu. O zaman Gluck da kendi payına orkestradan timpan ve trompetleri çıkaracak, orkestrada yalnızca oboa, Fransız kornoları ve sürdinli kemanları bırakacaktı. Mektubunun ilerisinde yapmacık bir alçak gönüllülükle, benim 40 yıllık egzersizlerimle elde etmiş olduğum sanattan daha fazlasını sizin birkaç saatlik düşünmeyle öğrenivermiş olduğunuzu görmek beni hayretler içinde bıraktı diye yazıyordu. Bu ön çekişme sayesinde Armide'in premierinde opera binası kapılarına kadar dolup taştı. Seyirciler öylesine sıkışık bir durumda oturuyorlardı ki bir teşrifatçı şapkasını çıkarmasını istediği seyirciden "Şapkamı sen çıkar, kollarımı kıpırdatmama olanak yok" yanıtını almıştı. Seyirciler operayı son derece dokunaklı buldular ki ağladılar, göğüslerini yumrukladılar. Sonunda bir gözlemcinin betimlediği gibi saçları darmadağın, giysileri sırılsıklan bir halde operadan çıktılar. Ardından eleştiri fırtınası patlak verince ateşli bir taraftar Gluck şu sözlerle teselli etmişti. Efendim, zulmün dehşetini yaşamış olmakla şanslı bir insansınız. Çünkü en büyük dehaların hepsi her seferinde aynı yolu izlemişlerdir. Rameau'nun 20 Yıl Savaşı. Jean-Philippe Rameau 1683-1764 geç barok dönem Fransız bestecisi. Günümüzde en çok klasen müziği ile tanınmasına karşılık yaşadığı dönemde müzik kuramcısı ve opera bestecisi olarak da ünlüydü. 1733'te sahnelenen ilk operası 20 yıl boyunca olanca şiddetiyle süren bir kavgayı başlattı. Hippolyte et Arissi operası ilk kez perdesini açtığı zaman Rameau ellisine merdiven dayamıştı. Yaşamının büyük bir bölümünü opera diliyle söylersek oldukça iç karartıcı bir uğraş olan felsefi bir armoni bilimi keşfederek geliştirmeye adamıştı. Kendisi donuk ve somurtkan biriydi. Pek de öyle parlak ve de genç olmayan bir müzik dram yandaşıydı. Tabii dıştan bakılınca böyleydi. Oysa yıllardır içinde bir opera yazma düşünü beslemişti. Sonunda zengin saraylı Lapopinler'in şahsında bir melek bulmuş, onun sayesinde bu düşünü gerçekleştirmişti. Hippolyte et Arissi sahnelendiğinde o güne kadar Fransız operasının tartışmasız patronu olan Lully'nin, Jean-Baptiste Giovanni Battista Lully, 1632-1687, İtalya'da doğan, 1661'den başlayarak Fransız vatandaşı olan besteci, kuru recitativo secco üslubunu bırakarak sözcüklerin özenle müziklendirilmesi ve seslendirilmesiyle dikkati çeken eşlikli recitatifi kullanmıştır. Ölümünün üstünden 50 yıl geçmişti. Oysa hayranları Lully'ye olası bir rakibin ortaya çıktığını gösteren ilk belirtide bir araya geldiler. Ve kendilerine Lullistes, Lulliciler, Ramistes'e, Ramoculara de alayla Ramoneur, baca temizleyiciler adını verdiler. Onlara karşı bütün güçlerini birleştirerek bir ittifak oluşturdular. Ramon'un müziğindeki karmaşık harmonilere, acayip şarkılara, operayı takdim eden üvertürün kapsam kazanmasına, özetle Ramon'un operasını Lully'nin operalarından ayıran, kendi zamanında klasik modelden ayrılmalar için Lully'nin de kınadığı, her türlü yeniliğe öfke duyuyorlardı. Olanak buldukları her yerde Hippolyte'in sahnelenmesini sabote ettiler. Oyunculara ve müzisyenlere hastalık bahanesiyle sahneye çıkmamaları için rüşvetler verdiler. Basında Rameau'dan aslı astarı olmayan alıntılar yaptılar, onunla alay ettiler, hakkında hicviyeler kaleme aldılar. Kendi kafası da allak bullak olan Rameau, ''Ben her zaman Lully'yi büyük bir usta saymışımdır. İnsanlar bana yakıştırılıp duran bu sözüm ona düşüncelere daha ne kadar kulak asacaklar. Hatta kanıtı elimde bulunan hareketler için bile hakkımı vermeyi daha ne kadar reddedip duracaklar.'' diye yazmıştı. Rameau'nun karşısında tutucular, eski kuşaktan kişiler, kişisel düşmanları ve onu kıskanan rakipleri tam bir cephe oluşturmuşlardı. Kendi dost grubu da çoğunlukla Lapopinler'de toplanarak hareketlerini planlıyordu. Fransız yazar ve yayıncı Diderot bu olayı cahillerle barbarların hepsi Domidosolü Lully'yi destekliyor. Gençler ve virtüözler ise Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Do Do'dan Rameau'dan yana tutum koyuyorlar. Zevk sahibi olanlar ise her ikisini de takdir ediyor biçiminde yorumlamıştı. Ama ne yazık ki zevk sahipleri yeteri kadar fazla sayıda değildiler. Hippolyte et Arissi 30 küsür kez sahnelendi ve genel seyirci bu işin sözüm ona uzmanlarının kavgalarına karşın bu operayı çok beğendi. Rameau her oyuna musallat edilen zorlukları büyük bir inatla yendi. 1735'teki Lezine Galant daha da popüler oldu. Buna karşı bir girişim olarak sahnelenen Lully'nin Persesi'nin başarısı orta vasat olarak kaldı. Rameau bunu 1737'de Castor et Pollux ile yanıtladı. Bu opera oldukça soğuk karşılandı. Lully'ciler alın bakalım, biz size söylememiş miydik dediler. Atis yeniden genel izleyicinin beğenisini kazandıysa da Lully'cilerin gözüne girmeyi başaramadı. Rameau'nun La Précise Navarre operasının librettosunu yazan Voltaire, Rameau'nun karşısında onu yok etmek isteyen bir parti var demişti. Bütün bunların nedeni de Rameau'nun alışılmadık armoniler kullanması, kulaklarının alışık olduğundan bir hayli karmaşık ezgiler yazmasıydı. Bir operanın hemen ardından bir diğerini sahneleyen Rameau'nun 20 yıllık zorlu emeği sonunda Lully'cilerin muhalefeti şiddetini kaybetti ve kısa bir süre sonra Rameau'nun da başarı güneşinden payını almasına olanak tanındı. Oysa bu kez de başka bir rakip, Pergolesi'nin, Giovanni Battista Pergolesi, 1710-1736, İtalyan besteci, La Serva Padrona Intermezzo'sunu 18. yüzyılın en ünlü sahne yapıtlarından biridir. İtalya'dan getirilen ve sarayda sahnelenen La Serva Padrona operası karşısına çıktı. Kral 15. Louis ve çevresindekiler büyülendiler ve İtalyan operası fırtınalı coşkusuyla selamladılar. Ramon'un sadık yandaşları gene buna karşı tutum aldılar. Bu kez de tartışmaların konusu İtalyan müziğine karşı Fransız müziğiydi. Ancak Ramon'un kendisi Pergolesi'nin operasının şaşmaz büyüsünü fark etmişti. Özlem dolu bir duyguyla şöyle demişti. 20 yaş genç olsaydım İtalya'ya gider, Pergolesi'yi kendime model alırdım. Ama 60'ından sonra insan değişmiyor. Deneyim en iyi yolu insana açık açık gösteriyor da akıl buna itaat etmeyi reddediyor. Böylece bu denli büyük bir çabayla kazandığı tartışmalı önderliğin en azından bir bölümünü terk ederek tahtından feragat etti. Tartini, şeytanın çömezi. Keşiş hücresi değil şeytanın kendisini, onun çömezinin bile ayak basmasının beklenemeyeceği bir yerdir. Oysa 1713'te Padua yakınlarında Giuseppe Tartini 1692-1770 İtalyan kemancı, besteci ve müzik kuramcısı. Kemanda modern yay çekme tekniğinin geliştirilmesine katkıda bulunmuş, süsleme notaları ve armoniye ilişkin ilkeleri ortaya koymuştur. Bulunduğu bir manastır içindeki küçük bir hücrenin bu ikisi arasındaki tarihi bir karşılaşmaya tanıklık ettiği söylenir. İnsanı kavrayıveren parlak keman bestesi işte bu karşılaşmanın sonucuydu. Tartini 2 yıl önce manastıra ruhsal olarak oldukça hırpalanmış bir durumda gelmişti. Papazlık eğitimi görmeye yanaşmaması, avukat olmayı da istememesi ailesini öfkelendirmişti. Padua piskoposunun yeğeniyle gizli evliliği fark edildiği zaman bu durum piskoposu müthiş öfkelendirmiş, Tartini hayatını kurtarmak için tası tarağı toplayıp kaçmak zorunda kalmıştı. Keşişler ona kucak açarak manastıra sığınmasına olanak sağladılar. O da dinsel yaşamın bu yalnızlık ve sükununu kendisini dünyada her şeyden çok sevdiği kemanına vermek üzere kullandı. Bir gece sert şiltesi üzerine uzanmış yatarken bir ara kısa bir uykuya daldı. Rüyasında boynuzları ve kuyruğu yerli yerinde şeytanın kendisine göründüğünü gördü. Tartini onunla hemen bir anlaşma imzaladı. Şeytan onun ölümsüz ruhuna karşılık isteklerinin yerine getirileceği sözünü verdi. Tartini rüyasında birbirinden olmadık pek çok şey istedi. Hepsi ona verildi. Sonunda kemanını şeytan hazretlerinin eline vererek kendisine bir ezgi çalmasını istedi. Şeytan isteğini kırmadı ve Tartini'nin uykusunda bile kendisinden geçeceği kadar acayip güzellikte bir sonat çaldı. Uyandığında ortalıkta incin top atıyordu. Çalgısını eline aldı ve büyük bir heyecanla dinlemiş olduğu şeyi çalmaya çalıştı. Ama bu kez mucize iş görmüyordu. Bir sonat çaldı ama bu rüyasında dinlemiş olduğu sonat değildi. Ne kadar uğraştıysa da ancak küçük bir parçasını anımsayabildi. Gene de yazdığı parça onun şeytani bir zorluk taşıyan en iyi virtüözlük yapıtlarından biri oldu. Bu yapıtına Esin'in övgüsü olarak Şeytan Trili adını verdi. Kodlibe ya da Paşa keyfiniz nasıl isterse. Bach ailesi yılda bir kez Erfurt, Eisenach ya da Arnstadt'ta bir araya gelir ve bir müzik gecesi geçirmek üzere toplanırdı. Almanya'da müzikle uğraşan 200 hatta daha fazla Bach vardı. Konut durumu bugünkü gibi olmasa da yukarı ve aşağı Saksonya ve Frankonya'da ayrı ayrı kentlerde oturmak Bach'ların kesesine daha uygun geliyordu. Buna karşılık her zamanki işlerini bir müzik gecesi yaparak geçirdikleri bir tatil olsa da onlar için ailece bir araya gelmek kaçırılmaması gereken bir olaydı. Çoğu orkçu, koro şefi ya da kent müzisyeni olarak kilise ile ilgisi olan kişilerdi. Dolayısıyla geceye olağan olarak orada bulunan herkesin katıldığı koro halinde söylenen dinsel bestelerle başlanırdı. Bu ciddi başlangıçtan sonra nükteli, hatta giderek açık saçık parçalara geçerler, geceyi kendilerini gerçekten koy verdikleri doğaçlama çok sesli şarkılarla bitirirlerdi. Bu doğaçlama bölümlerine gönlünüz nasıl isterse anlamına gelen Latince "Quod libet" adını verirlerdi. kendi nüktelerine uzun kahkahalar atarak gülerler ve bunlardan bazılarını sonradan kullanmak üzere yazmak zahmetini göze alırlardı. Onların bu kendiliğinden ve provasız seslendirilen bu medleyleri taşıdıkları böyle neşeli havaları nedeniyle birkaç yıl sonra yazılan Alman operalarında büyük ölçüde kullanıldı. Bunlar Kudlibe oldukları halde katıksız eğlence olarak Alman müziği üstüne damgalarını bastılar. 30 çeşitlemeli ninni. Barbitüratlar çağından önce uykusuz zenginler uyumak için başka yollara başvururlardı. Yüksek dozda müzik birebir ilaç sayılır ve bunu uygulamak üzere bir de yatılı müzisyen tutulabilirse bu hastaya şifaya kavuşmuşçasına iyi gelirdi. Johann Sebastian Bach'ın Goldberg adlı öğrencisi zengin Kont Kaiserling tarafından kendisinin uyku vericisi olarak tutuldu. Kont'tan çağrı alınca Goldberg yatak odasının yanındaki odaya ayaklarının ucuna basarak girer ve oradaki klavseni yavaşça çalardı. Zaman olur bir oturuşta saatlerce çalar, repertuarı tükenirse doğaçlama yapardı. Daha sonra Kaiserling'in aklına bir fikir geldi. Kendisine uyku getirici olarak özel bir besteye sahip olmanın iyi olacağını düşündü. Goldberg ona bu işi hocasının yapmasını önerdi. Bunun üzerine Johann Sebastian Bach ile sözleşme yapıldı. Bach altın bir kupa içinde 200 dükaya karşılık her dinleyeni uyutması kesinlikle garanti olan bir parça bestelemeyi kabul etti. Bunun sonucu bugün Goldberg çeşitlemeleri olarak bilinen 30 çeşitlemeli görkemli arya ortaya çıktı. Bu parça Kont Kaiserling'i memnun etmekle kalmadı, uyuttu da. Oysa günümüzde dinleyiciler kontrapuntal çeşitlemeleri izlemek, icat hünerinin zevkine varmak için sevinçle uyanık kalıyorlar ve bu ninninin bestecisinin esinini alkışlıyorlar. Bu çeşitlemeleri ölen annesi için gözyaşları içinde piyanoda çalan Johannes Brahms 1833-1897 romantik dönem Alman besteci ve piyanisti. Senfoniler, konçertolar, oda müziği, piyano parçaları, koral kompozisyonlar ve 200'den çok şarkı bestelemiştir. Nasıl bir müzik bu? Bir merhem sanki. Bach'ın dertli kalplere teselli gücü var demişti. Haleluya. Ork ve Koro'dan ne zaman Handel'in, George Friedrich Handel, 1685-1759, geç barok dönemde yaşamış Alman asıllı İngiliz besteci. Özellikle opera, oratorio ve çalgı müziğiyle ünlenmiş, dünyaca ünlü Messiah oratoryosu ile Watt müzik, su müziği, Music for the Royal Fireworks, donanma müziği gibi kutlama müzikleri yazmıştır. 1715'e kadar Almanya'da yaşamış, ömrünün sonuna kadar İngiltere'de kalmıştır. Mesih Oratoryosu'nun Haleluya Korosu'nun sesi yükselse, dinleyicilerin hep birden ayağa kalkmaları adet haline gelmiştir. Oratoryo İngiltere'de ilk seslendirildiği zaman insanlar ortak bir elektriklenme ile aynı anda büyük bir hışırtı içinde ayağa kalktılar. Handel'in hayranları ya da belki de onun halkla ilişkiler danışmanı bu olguyu, bu koro müziğinin karşı konulmaz gücünün bir göstergesi olarak yorumladılar. Böyle olabilir kuşkusuz. Ondan bu yana dinleyiciler Mesih'te bu noktada birkaç kişinin önayak olmasına uyarak herhalde bir bildikleri var ki böyle yapıyorlar diye düşünerek hep birlikte ayağa kalkmışlardır. Doğruluk izleri taşıyan sözleriyle basit bir açıklama getirerek bu romantik öykünün balonunu patlatan patavatsız bir gerçekçi oldu. Kral George ile ailesinin kraliyet locasına tam da korodan ilk haleluya sesleri çınladığı zaman girdiğine işaret etti. Doğal olarak kralın bütün uyrukları ayağa kalktılar ve kral oturuncaya kadar ayakta durdular. Koronun açılışında ayağa kalkmaları ve koronun kapanışında yerlerine oturmaları tümüyle rastlantıydı. Söz konusu gözlemci bu olay için müzik güdüsünün karşı durulmaz bir fantazisi demişti.